Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından yayınlanan Hatıralar programının bir yenisine hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Ve bu hafta da sizlerle beraber şöyle maziye doğru bir yolculuk yapalım, ne dersiniz? Değerli dinleyiciler, 13. asırda İtalya'dan kalkıp Anadolu üzerinden ta Çin'e kadar giden bir seyyah var. Hepiniz ismini hatırlarsınız, Marco Polo. Uzun yıllar Çin'de Kubilay Han'ın sarayında kalmış. Bize hem bu yolculukları hakkında, hem Çin'de yaşadığı yıllar hakkında, hem de Çin'de bulunduğu sırada gerek Çin'in uzak memleketlerine gerekse Çin'e komşu olan memleketlere yaptığı seyahatleri anlatan bir seyahatnamesi var. Bu seyahatnamesi 13. asır Çin ve etrafı ile ilgili bize çok etraflı ve güzel bilgiler, enteresan bilgiler veren bir kaynaktır. Daha önceki programlarda da yeri geldikçe Marco Polo'nun seyahatnamesindeki hatıralardan sizlere nakletmiştik. Bu hafta da Marco Polo seyahatnamesinden bazı pasajları ve hatıraları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dedik ya değerli dinleyiciler, Marco Polo arada bir Çin'den, Pekin'den kalkıyor. Hanbalık, o zaman Han şehri. Buradan kalkıp Çin'in çeşitli vilayetlerine, hatta Çin'in dışındaki vilayetlere gidiyor. Bu sefer Hindistan'a gidiyor Marco Polo, Bengal'e gidiyor. Ve Bengal'in nasıl Kubilay Han'ın eline geçtiğini anlatıyor. Kubilay Han tabii zengin ve etraftaki bütün zengin toprakları da memleketleri de kendi topraklarına katmak istiyor. Buraların zenginliklerine göz dikmiş. Bengal, Hindistan'da zengin yerler. Buraya bir ordu gönderiyor. Fakat tabii Hindistan ordusunda, ki o zaman bir kısmı Müslüman hükümdarlardan müteşekkil bir ordu. Hindistan ordusunda filler var. Bugünün tankları mesabesinde. Çin ordusunda yok. Moğollar saldırıyorlar. Karşı tarafta fillerle bunların üzerine yürüyünce Moğol ordusu darmadağın oluyor. Fakat çabuk kendilerini toparlıyorlar. Anlıyorlar ki önce filleri öldürmeleri lazım. Bunun için çok ciddi tedbirler alıyorlar ormana sığınıp. Önce filleri öldürüyorlar. Filler öldürüldükten sonra Bengal ve Hindistan ordusu bozguna uğruyor, dağılıyor. Ondan sonra Kubilay Han burayı hakimiyeti altına alıyor. Bu arada Kubilay Han tabii buranın yenilmesiyle iş bitmiyor. Buralara ele geçirmek için Kubilay Han kendi sarayında bulunan hokkabaz, düzenbaz ve oyunbazları, ki bunlar hep kirli işlere karışan kimselerdi, buraya gönderiyor. Bunlar çeşitli şehirlerde hokkabazlık, oyunbazlık perdesi altında casusluk yapıyorlar. Ve bu casuslar vasıtasıyla Kubilay Han'ın ordusu rahatça Hindistan'ın içlerine kadar yürüyor. Tabii burası o kadar zengindi ki diyor Marco Polo, altından ve gümüşten binaları, mabetleri vardı. Tabii Kubilay Han bunu görünce daha çok coştu ve Hindistan'ı fethetmeye girişti. Bengal, Hindistan-Çin sınırında bir eyalet diyor Marco Polo. Kendine has dilleri var. Budistler çoğunlukta ve büyük bir esir pazarı. Bütün çevre eyaletlere esir satılan bir yerdir burası diyor. Burada esaret o kadar hayatın bir parçası olmuş ki hapishaneye düşen birisi hemen esir muamelesi görür ve pazarda satılır. Ta uzaklardan buralara tacirler gelir ve buradaki esirleri alır götürürler diyor. Bengal yakınlarında Kaygigu adında bir ülke var. Bu ülke henüz Kubilay Han'a bağlı değil, bağımsız, Budist. Kubilay Han'a vergi ödüyorlar, tam bağımsız değil yani. Krallarını anlatıyor Marco Polo. Kralları kadına çok düşkünmüş, bilhassa güzel kadına. Hareminde 300 tane kadın varmış. Ülkede güzelliğinden söz edilen bir kız veya bir kadını duyunca hemen adamlarını yollar, kızı veya kadını alıp haremine getirilmiş. Kimin kız karısı, kimin kızı olduğu önemli değil. Çok da zengin. Muhtemelen para da veriyor. Bundan dolayı kimsenin sesi çıkmaz. Neden zengin? Çünkü ülkede altın madenleri var diyor. Bol miktarda baharat ve kıymetli taş da var. Bundan dolayı Kaygigu çok zengin. Denize de uzak olduğu için gidiş geliş zor ve her kervanlarda buraya gelmiyor. Burada kadın erkek hemen herkesin kolunda, bacağında, yüzünde dövmeler var diyor Marco Polo. Burada adet, gelenek, herkes bunu yaptırıyor. Eskiden beri buna meraklı. Özellikle canavar, aslan ve kuş resimleriyle vücutlarını dövme yaptırıyorlar. İğneyle yapılıyor bu dövme. Yaptırılırken de elbette çok acıyor. Ama bu buranın insanları için adeta bir imtihan. Acıya tahammülü burada ölçüyorlar. Çoğunlukla yüzlerine, boyunlarına, bellerine, kollarına ve bacaklarına dövme yaptırıyorlar. Kim daha çok dövme yaptırırsa vücuduna o kadar daha hürmet görüyor. Önce dövme yaptıracak olan insanın elleri ve ayakları bağlanıyor. Sonra birkaç kişi onu sıkıca tutuyor. Derken dövme yapacak olan usta 5 tane iğne alıyor. Bunların 4'ü birbirine bağlanmış. Usta iğnelerle dövme yaptıracak kişinin derisini deliyor. Fakat daha önce bir örnek hazırlanmıştır. Usta bu deseni deriye çizer. Sonra buraya mürekkep akıtılır. Böylece istenen resim dövme ile vücuda çizilmiş olur. Herkes bu acıya dayanamıyor. Yalnız burada anane dövme yaptıran mümkün olduğu kadar sesini çıkarmıyor ve acılara tahammül ediyor ve bu arada kan kaybından ölenler de oluyor. Kaygigu yakınlarında Aniyu diye bir memleket var. Kubilay Han'a bağlı. Buranın özelliği de kadınlarının ve erkeklerinin kollarının altın ve gümüş bilezikten görülmez olması. Kadınlar kollarında ve bacaklarında iri iri altın ve gümüş bilezikler takıyorlar. Erkekler de kollarına takıyorlar. Hatta erkeklerin taktıkları bilezikler kadınların taktıkları bileziklerden daha kıymetli. Ayrıca altın gümüş bileziklerle beraber kıymetli taşlarla süslenmiş kolyeler de taşıyorlar. Aniyu'nun hususiyeti bu. Buradan yola çıktık. Toloman diye bir şehre vardık. Toloman'da Toloman'ın hususiyeti, bu da işte Kubilay Han'a bağlı. Birisi öldüğü zaman hemen yakıyorlar. Yanmayan kemiklerini de bir kaba koyup yüksek dağların kovuklarını bir yere atıyorlar. Öyle kovukları atıyorlar ki vahşi hayvanlar bile bulamıyor. Burada da altın madenleri var. Toloman'ın doğusunda büyük bir eyalet var. Kuyiju. Kuyiju da Budist ve Kubilay Han'a bağlı. Burada halkın şikayet ettiği bir dert var Kuyijuların başında. O dert de burada çok aslan bulunması. Şehrin civarında yahut tenha yerlerinde evleri olanlar aslanların korkusundan karanlık basınca tek başlarına sokakta dolaşamıyorlar. O kadar ki geceleyin dışarıda kalmak değme babayiğidin harcı değil. Aslanlar adamı parçalayıveriyor. Hatta nehrin kıyısından epey ileride kayıkta gecelemek, kayığı kıyıya yanaştırıp içinde uyumaktan daha iyi. Çünkü aslan pençeleriyle kayıktan bile alıyor ve sürüklüyor. Çaresi şu, aslanlar çok iri, çok yırtıcı. Ama kuyu şuda öyle köpekler var ki, aslanlar onların yanında oyuncak gibi kalır. Köpekler de aslanlar kadar yırtıcı ve cesur. Aslanlara saldırırlar. Böylece aslanlardan korunmanın yolunu buldular. Peki nasıl? Bir adam iki köpekle iri bir aslanın hakkından gelebiliyor. Mesela yanına okunu ve yayını almış, atına binmiş, bir aslan saldırısına uğruyor. Köpeklerinden birisi aslanın önüne, diğeri de arkasına saldırıyor. Köpekler tabii cesur ve alışık olduğu için aslanın yanına gelip onu kudurtuyor ve kaçıyorlar. Aslan dönüp duruyor köpeklerin etrafında ama bir türlü köpekleri pençesiyle yere seremiyor. Bu arada dönüp duruyor köpeklerin çevresinde. Ama köpekler talimli olduğu için aslana yem olmaktan kurtuluyorlar. Tabii her saldırışlarında da kuyruğunu falan ısırıyorlar. Köpekler çok yatkın oldukları için aslanın pençelerinden kendilerini koruyorlar. Aslan sağa sola saldırıyor, sonra köpeklerle baş edemediğini anlayınca kaçmaya başlıyor. Bu arada köpekler havlıyor, köpeklerin havlamasından aslan irkiliyor. Ata binmiş adam, köpeklerin saldırısıyla kaçmaya başlayan aslanı kovalıyor. Aslan şehrin veya kasabanın yakınındaki ormana kaçıyor ama köpekler onun peşini bırakmıyor. Onlar da arkasından ormana dalıyorlar. Aslan sığınacak bir in veya sık bir ağaç kümesi görünce dalıyor. İşte o sırada adam elindeki okla aslanı vuruyor, yere yıkıyor. Buranın halkı iyi bir savaşçı ve aynı zamanda da nişancı. Bundan dolayı çok aslan öldürüyorlar ama yine de kuyucuda aslandan çok hiçbir şey yok. Tandinfu eyaletine gidiyor Marco Polo. Tandinfu'nun Kubilay Han'ın eline geçişiyle ilgili bir hikayesi var. Burası zengin bir ticaret merkezi. İpek alım satımı bol, nehir vasıtasıyla nakliye ve ticaret yapılıyor. İpeği çok meşhur. Kubilay Han'ın iştahını çekiyor tabii. Burası bir krallık merkezi daha önce. Ve buraya bir ordu gönderiyor. Kumandanlarından birini çağırıyor. Kumandanın adı Sangot. Neyse geliyor Tandinfu'nun yakınlarına konaklıyor. Tandinfu halkı da korku içinde bekliyorlar tabi. Fakat diyorlar ki şehir halkı, biz şehir harap olmasın, ticaretimize ve servetimize dokunmasınlar. Şehri Kubilay Han'ın askerlerine teslim edelim. Anlaşıyorlar. Ve gizlice birini göndermek istiyorlar. Kumandan Sangon ile. Kumandanı önceden ikna edelim de şehirde fazla hadise çıkmasın. Şehrin tarihi eserleri, zenginliği harap olmasın diyor. Neyse. Gizli görüşme yapıyorlar kumandanla. Kumandan teklifi kabul ediyor ve ordu şehri harap etmiyor. Fakat kumandan Sangon şehrin zenginliğini görünce bu sefer buraya hakim olmak istiyor. Buranın zenginliğini kendisi almak istiyor ve buranın hakim olmak, tek başına hakim olmak istiyor. Ve kendi hükümdarına, Kubilay Han'a baş kaldırıyor. Tabii Kubilay Han Sangon'u bırakır mı? Üzerine bir ordu gönderiyor, daha güçlü bir ordu ve Sangon'u yeniyor. Sangon öldürülüyor, yardımcıları öldürülüyor ve bundan sonra Tandinfu Kubilay Han'ın eline geçiyor. Burada Marco Polo'nun dikkatini çeken ve bize de enteresan gelen bir hususiyet var. Tandinfulu kadınlar çok mütevazi, büyüklerine de çok saygılı davranıyorlar. Gerek Katay'da, Katay Çin'in bir eyaleti, gerekse Tandinfu ve civarındaki şehirlerde kadınların tek başlarına sokaklarda dolaştığını görmedim. Bir de bir düğünde veya eğlence zamanında bile buranın kadınları dans etmiyorlar. Kadınlar geleneklere çok bağlı. Geleneklere de oldukça sıkı. Kadınlar sokakta dolaşmadıkları gibi pencereden dışarı bakan bir kadın bile göremezsiniz. Bu hareket çok ayıplanır. Mümkün olduğu kadar kadınlar kendilerini az gösterirler. Sokakta da önlerine bakarak çevrelerinden adeta korkar gibi yürürler tek tük kadınlar. Zaten yanlarında anneleri veya bir yakın akrabaları olmadıkça bir kadın sokakta yalnız başına gezmez. Hele mabetlere girerken çok geniş kenarlı şapka giyerler, yukarıdaki evlerin pencerelerinden bakmasınlar diye. Sonra buradaki kadınlar yaşlıların yanında son derece az konuşurlar. Burada bir kadın ne kadar az konuşursa o kadar terbiyeli kabul edilir. Gerçekten şehirde kaldığım müddetçe kadınların öyle gelişi güzel lafa karıştığını görmedim. Başkalarının yanında önlerine, ayaklarının ucuna bakıyorlar. Konuşmuyorlar, ancak bir şey sorulduğu zaman cevap veriyorlar. Eğlence yerlerine gitmiyorlar. Sokaklarda tek başına dolaşmıyorlar. Evlerinde iş güçleriyle meşguller. Ziyaret ettiğimiz evlerde de kadınlarla erkeklerin ayrı ayrı bölümlerde oturduğunu gördük. Bunun içindir ki kadınlar umumiyete kendi dairelerinden dışarıya çıkmıyorlar. Hatta babalarını ve erkek kardeşlerini bile seyrek görüyorlar. Aynı durumu gençler için de müşahede ettik. Delikanlılar da kadınlar gibi büyüklerinin yanında konuşmuyorlar. Kendilerine sorulmadıkça ağızlarını bile açmıyorlar. Efendim, Tandinfo enteresan bir yer Marco Polo'nun anlatmasına göre. Burada kızını bir adamla evlenmek isteyen bir baba o adamla önce mukavele yapıyor. Bu mukavele kızının daha önce evli olmadığına dair, yani bakire olduğuna dair bir mukavele. Eğer evlendireceği kız bakire çıkmazsa mukavele bozuluyor. Bunun için de evlenmeden önce bu işten anlayan ebeler tarafından muayene yapılıyor. Bu muayeneden sonra kız oğlanla evleniyor. Eğer bu muayene neticesi menfi çıkarsa mukavele bozuluyor. Tandinfo böyle enteresan bir yer. Bir başka enteresanlığı var. Burada mabetlerde pek çok idol var. Tandinfo'da 84 tane idol var. Her birinde bir vazifesi var. Mesela bir idol güya bereket dağıtıyor. Toprağının bereketli olmasını isteyenler bu idole gidiyorlar, dua ediyorlar, isteklerini söylüyorlar. Her idolün bir adı var. İdol put demek değerli dinleyiciler, ama tam manasıyla putu karşılamıyor. İşte insanların üstün buldukları, hayran oldukları şey, işte şimdi mesela futbolcuları, artistlere de idol diyorlar. Gençlerin neredeyse taptıkları kimseler. Çin'de de böyle bir itikat var. İşte her bir idolün bir adı var. Her birinin bir işi var. Kimi havanın günlük güneşlik olduğunu güya temin ediyor. Kimi çiftçileri, sürülerini zarardan koruyor. Kimisi hastalığı koruyor. Kimisi kötü ruhlardan koruyor falan filan. İçlerinde bir idol var ki anlatmadan geçemeyeceğim diyor Marco Polo. Bunun işi kayıp eşyayı bulmak. 12 yaşında bir çocuk heykeli, tahtadan yapılmış ama üstü kıymetli taşlarla, madenlerle süslü. Mabette bir kadın gece gündüz nöbet bekliyor. Görevi idolü kötü ruhlara karşı korumak. Yani idol her şeyi biliyor ama kendini kötü ruhlara karşı koruyamıyor. Bu kadın kendisini bu idole adamış. Hatta diğer idollerin bulunduğu mabetlerde de bir insan yaşar ve bunlar kendilerini idollere adamışlar. Demek ki her mabette bir idol var. İdolü diyor Marco Polo, oralıların inancına göre büyük tanrı görevlendirmiş. Demek bir de büyük tanrı var. İdolün gücü çok. Bir şeyiniz çalınmışsa yahut nereye koyduğunuzu bilmiyorsanız idol size kaybettiğiniz veya çaldırdığınız şeyi buluyor. Nasıl oluyor bu? Mabette kendisini idolü aramış yaşlı bir kadın var. İşte o kadına gidiliyor, istek söyleniyor, bir şey çalınmış veya kaybedilmiş. Bu söyleniyor, yaşlı kadın tütsü getirmelerini istiyor. İdole arzu ve dileklerini söylemeden önce tütsü mutlaka yakılıyor. Yaşlı kadın tütsüyü alıyor, mabette gezerken herkesin görebileceği bir kap var. O kapta o tütsüyü yakıyor, sonra da dua ediyor. Kadın kaybı olana bazı sualler soruyor. Sonra idolle fısıl fısıl konuşuyor. Çok geçmeden de sizin eşyanızı filan çalmış yahut filanca yerde unutmuşsunuz, gidip alın diyor. Ve bunu soran kimse de gidiyor, eşyasını orada umumiyetle buluyor. Peki diyor Marco Polo, ben sordum. Peki birisi çaldıysa ve çalan hırsız çaldığı şeyi vermek istemezse veya kaybettiği eşyayı bulan kimse inkar ederse ne olur? Bana dediler ki diyor, Tandinfo'da halk geleneklerine çok bağlıdır. idol gerçekten hırsızın veya eşyayı alanın kim olduğunu söylerse, hırsızın ya da eşyayı alan kimsenin aldığı şeyi mutlaka iade etmesi lazımdır. Etmemesi mümkün değildir. Çünkü kısa zamanda mutlaka bir yerine bir şeyler olur. Mesela yemek hazırlarken elini keser. Yahut üzerine kaynar su dökülür. Veya ormanda odun keserken düşer bacağını kolunu kırar. Yahut elini keser. Bunu halk inanır ve bundan dolayı da idol hırsızın kim olduğunu söyleyince o kişi aldığı şeyi hemen götürür, sahibine verir. Bazen idol bütün dualara rağmen hırsızın veya o şeyi alanın kim olduğunu söylemiyor. O vakit yaşlı kadın ruhlar gelmedi, gidin falan günde gelin diyor. Fısıldaşması bazen saatler sürüyor. Kayıp eşyanın yerini öğrenince yaşlı kadın idole teşekkür ediyor. Ne kadar âli cenapsınız diyor. Şimdiye kadar anlattıklarına göre hırsızın veya eşyayı alanın kim olduğunu bulmamazlık etmemiş idol. Bunun karşılığında eşyası bulunan kimse idole hediyeler getiriyor. Mesela birkaç metre ipekli kumaş veya sim veya altınla bezenmiş bir dokuma getiriyor, yaşlı kadına veriyor. Şimdi değerli dinleyiciler, bu idol bunu nereden biliyor? Çok kimse, yani bilhassa bu iktidai cemiyetler bunu, bu idollerin, putların gücü olduğuna inanmış. Fakat İslam kaynakları bu hadiseyi güzel izah ediyor. Allah'ın yarattıklarında insanların dışında bir de cinler var. Bu cinler gözle görülmeyen varlıklardır. Her şekle girebilirler, her yere girebilirler. Ve bir yerden bir yere çabucak gidebilirler. Çünkü latiftirler. Ateşin görünmeyen kısmından yaratılmışlardır. Şimdi böyle olunca mesela cinni, bizim için gayb olan bir şey onlar için gayb olmuyor. Mesela bir şeyin çalındığını, unutulduğu yeri rahatça öğrenebiliyorlar. Veya size büyü yapan, muska yapan birinin muska yaptığını, muskanın nerede olduğunu rahatça bilebiliyorlar ve hatta alıp getirebiliyorlar. Böyle olduğu için cinlerin böyle bir kudreti var. Cinlerle vasıtası olan, bağlantısı olan kimseler, ki bunlara medyum veya cindar veya cinci deniyor. Bu kimseler cinlerle bağlantı kurup bunu öğreniyorlar. Çoğu zaman cinler insanların yapmış oldukları heykellerin içine girerek sanki o heykelmiş gibi konuşuyorlar. Çünkü cinlerde böyle bir şarlatanlık özelliği var. Pek çok cahil insanda bu güçlerin o puttan, o heykelden geldiğini zannediyor. Halbuki işin esası o putun heykelin içine girip konuşan cinnidir. İşte muhtemelen bu hırsızlık idolü de böyle bir cinni tarafından manipüle edilen bir idol. O kadın da bir medyum, bu cinlerle görüşme, konuşma meziyetini, kabiliyetini kazanmış bir medyum. Bunu bu şekilde izah etmek mümkündür. Değerli dinleyiciler, Marco Polo etrafı nehirlerle ve denizle çevrili Manz eyaletine gidiyor. Ve Manz eyaleti de Çin'in zengin ticareti ve ipek üretimiyle meşhur bir yeri ve bu havalinin en önemli eyaletlerinden birisi. Burayı da Kubilay Han fethetmiş ve Kubilay Han'ı nasıl fethettiğini anlatıyor Marco Polo. Manz çok zengin bir memleket, çok iyi kalpli ve zengin de bir hükümdarı vardı. Tabii Kubilay Han'dan daha güçlü değildi. Muhteşem bir sarayı vardı. Ünlü de bir haremi vardı. Kendisine cennetin oğlu diyorlardı. Fakat ne askerleri ne de atları vardı. Çünkü ülkede zaten at yoktu. Halkı da öyle silahla uğraşmayı sevmezdi. Barış içinde yaşamayı severdi. Bundan dolayı hükümdarın öyle talimli bir ordusu yoktu. Peki nasıl koruyorlardı kendilerini? Çünkü şehirlerin her birisi su kenarında kuruluyor. Ve şehirlerin etrafında mutlaka akarsu var. Mesela küçük bir nehir, dere veya göl var ve şehirler muhkem duvarlarla çevrili. Dışarıdan ancak köprüyle şehre girilmesi mümkün. Bu suyun aşılması da zor çünkü bu su çok derin. Zaten derin olan yerine şehri kuruyorlar. Nehrin genişi de bir ok atışından daha geniş. Öyle kolay kolay şehrin teslim edilmesi mümkün değil. Bundan dolayı nasıl olsa hükümdar Kubilay Han olsun, başkası olsun Manzi'yi ele geçiremez diye düşünüyorum. Fakat Kubilay Han 1268 yılında Manzi istila etmeye karar veriyor ve en güvendiği kumandanlarından Bayan Çingsan'ı çağırıyor ve bu vazifeyi ona veriyor. bayan kelimesi değerli dinleyiciler günümüzde madam karşılığı, hanım karşılığı kullanılıyor. Fakat yanlış, Moğolca kumandan manasına gelen bir kelimedir. Zaten biz Öztürkçe diye pek çok Moğolca kelimeleri almışız. Yerine hakiki dilimize ait kelimeleri atmışız. Bir sürü Moğolca kelimeyi Türkçe zannedip almışız. İşte kurultaylar, yargıtay, danıştay, sayıştay gibi kelimeler hep Moğolca kelimelerdir. Ulus kelimesi de Moğolca bir kelimedir. Koyun sürüsü manasına gelir. Milleti atıp, millet kelimesini atıp yerine ulus kelimesini almışız. İşte bunlardan bir tanesi de bay ve bayan. Bay eski Türkçe'de zengin demektir. Moğolcadan gelme bir kelime. Bayan ise kumandan demektir. Türkçe'de erillik dişilik yani femelin maskülin olmadığı halde yani müzekker müennes kelime olmadığı halde erkek dişi biz bunda yapmışız. Bay erkekler için, bayan kadınlar için kullanılıyor. Halbuki hanım var, bey var. Bunu kullanmak varken bay ve bayan manasız. Bay zengin demek. Her bay dediğimiz kimse zengin değil. Ki Moğolca bir kelime. Bayan ise zaten kadınlar için kullanılmıyor. Moğolca kumandan demek. Fakat Anadolu halkı bu bayan kelimesini çok güzel egzajere etmiş. Bayan şeklinde telaffuz ediliyor. Ve daha ziyade böyle burnundan kıl aldırmayan kokonalar için kullanıyor Anadolu halkı bu kelimeleri. Bir de bayan kelimesi kadınlar tuvaletinden ni hatırlatıyor insanlara. Neyse biz Bayan Çingsan'a dönelim. Kubilay'ın kumandanı Manzi'ye şimdi yürüyor fethetmeye. Bu arada Manzi hükümdarı ne yapıyor? Pek çok salak hükümdarın yaptığı gibi bir falcı çağırıyor. Ne olacak bu iş diyor. Falcı da hükümdarın falına bakıyor. Diyor ki 100 gözlü bir adam sizin topraklarınızı ele geçirecek diyor. Şimdi Manzi hükümdarı tabii kolay değil diyor bizim memleketi öyle işgal etmek. Fazla ehemmiyet vermiyor buna. 100 gözlü adam da zaten olmaz. Neyse Bayan Çingsan, Kubilay Han'ın kumandanlarından Bayan Çingsan Manzi'nin üzerine yürüyor. Şehri teslim olması için haber gönderiyor. Fakat tabi Manzi, çünkü zengin bir yer, Manzi teslim olmuyor. Kubilay Han da tembih etmiş, aman şehre bir zarar gelmesin, şehri yıkmadan, harap etmeden ele geçirin diye. Bunun üzerine Bayan Çingsan kararını değiştiriyor. Manzi'den çekiliyor. Manzi'nin etrafındaki başka bir şehri kuşatmaya gidiyor. Ve şehri fethediyor. Şehrin fethedildiğini duyan Manzi'deki imparator iyice endişeleniyor. Sıranın kendisine de geleceğini düşünüyor. Ve tekrar Çingsan, Bayan Çingsan Manzi'yi kuşatmaya geliyor. Bu sefer Manzi hükümdarına haberci yolluyor. Hükümdar haberciyi bu sefer huzuruna kabul ediyor. Ve kumandanın kim olduğunu soruyor. Bayan Çingsan deyince Manzi hükümdarının beti benze atıyor. Çünkü Çingsan yüz gözlü manasına geliyor değerli dinleyiciler. Yüz göz. Çingsan yüz gözlü. Falcı dedi ya senin ülkeni yüz gözlü bir sıfet edecek diye. Tamam demek ki falcı doğru söylemiş diyor. Kehaneti doğru çıkmış diyor. Ve şehri Kubilay Han'ın askerlerine teslim ediyor. Böylece Manzi de Kubilay Han'ın eline düşüyor. Değerli dinleyiciler, bu Manzi hükümdarı iyi kalpli bir hükümdarmış. Memlekette hiç fakir bırakmamış. Mesela böyle yolda yürüdüğü zaman basit yoksul bir ev gördüğü zaman kapısını çalar, çalar. İçinde oturanların halini anlar, onlara yardım edermiş. Ve bakım evleri yaptırmış şehre. Sadece kendi merkezi olan şehirde değil, Manzi eyaletinin diğer şehirlerinde bulunan bütün fakirlere yardım ediyor. Hatta fakir kadınlar çocuklarını buraya bırakıyorlar. Çocuk hükümdarın himayesinde büyüyor. Kimsesiz çocuklara yine bu bakım evlerinde bakılıyor. 20 bin tane çocuğa bakıldığını gördüm Marco Polo diyor. Kimsesiz çocukları evlat ediniyorlar. Kimler? Zengin olup da çocuk sahibi olamayan karı kocalar geliyorlar bu bakım yuvalarına. Dilerlerse erkek, dilerlerse kız çocuklarından birini hükümdarın izniyle evlat ediniyorlar. Böyle bir usul kurmuş. Yine anasız babasız çocukları büyüdükleri zaman hükümdar evlendiriyor. Onlara bir iş kuruyor. Para yardımı yapıyor dedi. Manz hükümdarı çok zengin. Fakat bu da tahta kalmasına yardımcı olmamış. Çünkü hükümdarlar böyle halka iyilikle değil, aynı zamanda da memleketini güçlü bir sistemle muhafaza ederlerse ayakta kalabilirler. Kimse bana saldırmaz diye ordu beslememiş ve işte bir anda Kubilay Han'ın hakimiyetine girmiş. Buralardaki bu şehirler zengin ve kalabalık dedik. İnsanlar kimseyle meşgul olmuyor, sadece kendi işiyle meşgul oluyor. Hiç kimse, bu da bu benim dikkatimi çekti. Bir de şehirde, Manzi ülkesinde hırsız uğursuz yok gibidir. Kimse kimsenin malına dokunmaz. Geceleyin dükkanları bile kilitlemezler. Geceleri seyahat etmek son derece emniyetlidir. Herkes refah içinde yaşadığı için kimse kimsenin malına mülküne göz dikmez. Ancak yabancılar, ülkeyi pek bilmeyenler burada hırsızlık yapar diyor Marco Polo. Ha, yeri gelmişken Manzi teslim olduğu zaman hükümdar gemiye binip kaçıyor ve okyanustaki bir adaya sığınıyor. Karısı kalıyor şehirde. Kubilay Han'ın askerleri bu kadına bir şey yapmıyorlar, kral hükümdarın karısına. Ve ancak hükümdarın sürgüne gittiği o adadan tekrar geri dönmesini istemiyor. Ancak hükümdarın karısına da Kubilay Han hürmet ediyor. Manzi eyaletinin şehirlerinden bir tanesi Kubilay Han'a direniyor. Etrafı Siang Yangfu ismindeki bir şehir. En zengin şehri Manzi'nin ve en büyük şehri direniyor. Bir yanı nehir, bir yanı büyük bir göl. Nehir ve göl en yakın yerinde de derin hendekler açılmış. Yani Siang Yangfu şehrinin üç tarafı su, bir tarafı kara. Kara surunu da çok büyük surlarla tahkim etmişler. Kubilay Han'ın askerleri ne yaptılarsa şehri ele geçirememişler. Marco Polo şehirde gezerken buranın halkıyla konuşuyor. Halk kuşatmadan bahsediyorlar. Ancak diyorlar bu kuşatma mümkün değil, bizi fethedemezler. Çünkü bizim etrafımız efendim sularla kaplı. Rahatça ikmal yapabiliyoruz. Peki diyor Marco Polo. Nasıl olursa sizi fethedebilirler. Yerli halktan bu işlerden anlayanlar diyorlar ki, mesela mancınık kullanırlarsa şehir fazla dayanmaz, düşer diyorlar. Çünkü mancınıklarla koca kayaları surlara fırlatırlar, surlar yıkılır, şehirde fazla dayanmaz, düşer. Marco Polo bu konuşmayı hemen gidiyor Kubilay Han'ın kumandanlarından birine naklediyor. O da Kubilay Han'a söylüyor. Kubilay Han Marco Polo'yu huzuruna çağırıyor. Sonra bu mancınıkla taarruz edilirse şehrin kolayca düşeceğini Marco Polo Kubilay Han'a söylüyor. Kubilay Han, tabii mancınık onlar bilmiyorlar. Avrupa'da kullanılıyor henüz. Kubilay Han Marco Polo'nun arkadaşlarından, mancınıktan anlayanların olduğunu söylüyor Marco Polo. Mancınık yapma ve kullanma ustası hemen. 3 tane mancınık yapıyorlar ve 80 ila 100 kiloluk taşları, kayaları mancınıkta fırlatıyorlar. Kubilay Han çok tezahürat gösteriyor ve mancınıkları münasip yerlere yerleştirin diyor ve mancınıkta önce şehre taş ve kayalar atın diyor. Kubilay Han'ın askerleri mancınıkları şehrin dışında en münasip mevkilere yerleştiriyorlar. 150-200 kiloluk kayalar hazırlayıp getiriyor askerler ve bu kayaları şehre fırlatıyorlar. Tabi Siyang Yang Fulular hayatlarında böyle bir şey görmemişler. Gökyüzünden 3-4 insan eriliğinde kaya parçaları yağıyor. Çok korkuyorlar. Moralleri bozuluyor. Efendim tabi gökyüzünden yağan taşlar atlarını, evlerini, mabetlerini yerle bir ediyor. İnsanlar ölüyor. Ne yapalım ne edelim? Teslim olmaya karar veriyorlar. Bunlar da şehre zarar verilmemesi karşılığında Kubilay Han'a teslim oluyorlar. Böylece Marco Polo'nun tabirine göre Kubilay Han'ın topraklarının en mutena bir yeri olan Siyang Yang Fu böyle zapt ediliyor diyor. Manzi eyaletinde Sinju şehrine geliyor Marco Polo. Sinju şehri Qiang nehrinin yanında. Qiang nehri üzerinde pek çok gemilerin gidip geldiği bir nehir. Denize benziyor. Büyük bir nehir. Sayısız gemiler mal götürüp getiriyorlar. Ve Kubilay Han bu liman sayesinde çok gelir sağlıyor. Bu nehrin o kadar uzun bir nehir ki her iki kıyısı üzerinde en az 200 tane şehir var. Ve 16 bölgeden geçiyor. Hepsi de zengin bölgeler. Ne alıp ne satıyorlar? 500 bine yakın tekne var bu nehir üzerinde. Sinju da bölgenin en büyük ticaret merkezi. Sinju'da kumaş ticareti çok yapılıyor. El sanatları gelişmiş, ipekli kumaşlar üretiliyor. Ve tuz, bol miktarda tuz. Çünkü iç bölgelerin ve nehir kıyısındaki şehirlerin tuz ihtiyacı hep Sinju'dan karşılanıyor. Sinju okyanusa çok yakın. Kıyı tuz bakımından zengin. Kıyıda elde edilen tuz Sinju'ya naklediliyor. Buradan da iç bölgelere taşınıyor. İç bölgelere tuz götüren gemiler başka mallarla Sinju'ya dönüyorlar. Bu bölge aynı zamanda demir ve kömür bakımından da zengin. Tuz götüren gemiler dönüşte kömür, demir ve diğer mallar getiriyor. Bu maddelere de tabii Sinju'da ve diğer okyanus şehirlerinde ihtiyaç var. Nehir o kadar geniş ki üzerinde küçük küçük adacıklar var. Ve bazı Budistler bu küçük adacıkların üzerinde mabetler inşa etmişler. Hatta bazılarında insanlar bile yaşıyor. Dikkatimi bir şey çekti diyor Marco Polo. Nehir okyanusa doğru akıyor. Fakat tekneler nehrin kaynağına doğru yol alıyorlar. Nasıl yol alıyorlar diye merak ettim. Limanın biraz yukarı kısmına çıktım ve daha iyi gördüm. Teknelerin baş kısmını kalın kenevir halatlarla kıyıdaki atlara bağlıyorlar. Ve böylece yüklü tekneler kıyıdaki atlarla çekiliyor. Aşağı yukarı 600 ton kadar mal yükleniyor bu teknelere ve bu 8-10 yahut 12 atın çektiği tekneler gördüm diyor. Kenarında buğday üretiminin çok yaygın olduğu şehirler var. Buradan buğday yollanıyor Çin'in iç kısımlarına. Bu buğday nakliyatının kolay yapılması için de nehirler zaten yardım ediyor. Nehirler arasına da kanallar inşa edilmiş ve oldukça derin kanallar. Böylece gemiler rahatça şehirler arasında gezerek nakliyat yapabiliyorlar ve bu da tabii bölgenin daha zengin olmasını sağlıyor. Yine bu havalide gezerken Marco Polo bir başka şehre geliyor. Changchao şehri. Changchao şehri Manzi eyaletinin bir şehri. Yine zengin, ticaret merkezi, halka ava meraklı bir şehir. Burayı da Bayan Çingsan fethetmiş. Fakat Changchao'nun fethi çok kanlı olmuş. Bu sırada işte Manzi fethedileceği zaman Bayan Çingsan birliklerini Changchao'ya gönderiyor. Kubilay Han'ın askerleri şehrin etrafını çeviren kaleye yaklaşıyorlar. Sıkı bir çarpışma oluyor. Kale ve surların bir kısmını ele geçiriyorlar. Önce tabii onlar anlaşmak yapmak istemişler. Fakat Bayan Çingsan'ın askerleri kaleye saldırınca mecburen kendilerini müdafaa etmek istemişler. Kubilay Han askerleri dış kaleyi ele geçirmişler ve mahzenlerde fıçılar içinde şarap bulmuşlar. Tabii zafer sarhoşluğu içinde birden şaraba hücum etmişler, içmişler. İyice sarhoş olmuşlar, ölü gibi yere yıkılmışlar. Changchaolular bunu görünce hemen saldırmışlar ve bütün askerleri kılıçtan geçirmişler. Tabii Kubilay Han'ın kumandanı Bayan Çingsan bunu duyunca çok kızmış. Askerlerini böyle öldürüldüğünü görünce daha büyük bir kuvveti Changchao üzerine göndermiş ve şehri ele geçirdikten sonra halkı kılıçtan geçirmelerini emretmiş ve halk Bayan Çingsan'ın askerleri sıkı bir taarruzla şehri ele geçirmişler ve halkı kılıçtan geçirmişler. Ve ondan dolayı işte Changchao'nun fethi oldukça kanlı, oldukça sıkıntılı olmuş. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim. Marco Polo'nun hatırası çok. İlerideki programlarda fırsat düşerse bu hatıralardan yine naklederiz. Haftaya yeni bir hatıralar programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.